Ayrım 20.
Anası onu Kadir gecesi doğurmuş da tatlıca canı kurtuldu diyemiyordu. Şu namussuz nasıl kurtulmuştu? Neyi nasıl sezmişti de dün gece evinden uzaklaşmıştı? Her şeyden de nasıl hemencecik faydalanıyordu? Karısını köyün içine düşürmüş, millete nasıl masallar yutturuyordu? Muhtar, Taşbaş'ın dün gece uzunca elinin evinde olduğunu bu sabah öğrenmişti. Hem de hiç durmadan, yatmadan sabaha kadar baş başa verip konuştuklarını öğrenmişti. Uzun Ali'yi gözlettiği adamı bu sabah gelip, olanı biteni en ince ayrımına kadar ona anlatmıştı. Allah bu köylünün belasını versin. Öldürmeye gider, Akdon'a bürünürsün, ermiş olursun. Herif uzunca elinin evinde sabaha kadar, sıcak yalımın başında ısınır, onlar onu görünmez edip Tekeş Dağı'na gönderirler. Yok yok, bu köylüyle başa çıkılmaz. Bu köyü bırakıp gitmeli, kasabada küçücük bir dükkancık açmalı. Ama yazık değil mi? Bu köyün de şanına yazık değil mi? Millet demez mi ki, koca Hıdır Kahya'nın oğlunu barındırmadılar da, fıkara gitti de kasabada dükkancı oldu, demez mi? Bu da bir köylü için ölümden beter değil mi? Bir adım, bir adım, bir adım kaldı. Köylü o adımı da attı, atacak. Taşbaşı öldürmeye gidenleri görünmez yapan namussuz köylü, taşbaşı ermiş de yapacak peygamberdi. Bunun bir çaresi, yetiş bire adil, yetiş kulun olan. Bir tek ilacı sensin bu işin. Yetiş imdadıma kardeş, ne olursun. Eline ayağına düştüm kardeş. Hiç olmazsa bugün yönetim kurulu üyeleri gelseler, iyi kötü bir haber getirseler. Ah şu köy batsa, taşbaşın dediği gibi zelzele olsa, bu köyde taş üstünde taş kalmasa, baştan başa yıkılmış köy, yıkık evlerin altından dumanlar çıkıyor, konuşmayan Meryemce bağırıyor. Beni kurtarın, ben Meryemce'yim. Hani sen Meryemce'ydin? Hani sen bu köyün karıncasıyla bile konuşmazdın? Seni kurtarmak yok, geber orada. Kal orada domuz, kal. Ağaçlar damlardan fırlamış, bütün çökmüş damları kar örtmüş. Kurtulan 40-50 kişiyi geçmiyor, o da seferin akrabaları. Ali Ömer, karıları, çocukları, kardeşleri, adamları, hayvanlar kalmış. Peri mağaraları çökmemiş, o da seferin sayesinde. Be hey namussuz köylü, sefer söylemeseydi, siz hiç akıl eder miydiniz bunu, hayvanları mağaraya saklamayı? İşte bu zelzelede sizinle birlikte geberirdi, iyilik bilmez köylü. Ev ev yıkılmış köyü dolaşıyor. Bir damın altından Köstüoğlu'nun sesi geliyor. Sefer bunu kurtarmalı diyor. Dünyaya o kadar zararlı bir mahlukat değil. Onu kurtarıyorlar. Kar yağıyor. Uzaktan, çok derinlerden, bir damın altından Ökkeş Dağ Kurdu'nun iniltisi geliyor. Ey Ökkeş Dağ Kurdu! Hani sen cennete gidecektin? Yemez içmez, hacca gitmek için para biriktirirdin. Yatmaz uyumaz, gece demez gündüz demez, namaz kılar oruç tutardın. İşte güzel cennetine gidiyorsun. Kurtarın diye ne bağırıp duruyorsun? Haydi haydi, bu Ökkeş Dağ Kurdu'nu da kurtaralım. Varsın cennetine biraz daha geç gitsin. Bu gelen kimin sesi? Yarı ölmüş bir adamın sesi. Koskoca damın bütün toprağı üstüne çökmüş. Nasılsa bir köşede kalmış. Az sonra havasızlıktan ya da kıpırdarken üstüne toprak inecek, boğulup ölecek. Bu kimin? Kimin güzelce iniltisi? Nasıl da kalmış toprağın altında? Bu benim ermiş taşbaşımın sesi. Hani sen ermiştin? Hani sen her gece Tekeş Dağı'nda görünmezlerin sarayında, onların kuş sütü bile eksik olmayan sofralarındaydın? Halkı böylece ne kandırdın? Neden kaldın dam altında? Neden çıkamazsın? Görünmezlerin gelip de neden el cihazından tutmazlar? Yalancıların yalancısı. Bunu buradan çıkarmak gerekmez. Bu insan soyuna ve de mazarrat bir mahlukattır. Orada kalsın ve ölsün. Ateşler içinde yanıyor, korkunç bir zelzeleyi, ölümü, aynen olmuşçasına büyük tat içinde iliklerine kadar yaşıyordu. Bu gece taşbaşın evine aynı kılıkla gitse, evi kurşunlasa, namussuz köylü bu sefer de ne kulp takardı. Görünmezler de kurşun sıkar derler miydi? Ömer, buyur. Ne yapalım Ömer? Bu adam azıtıyor. Baksana biz bile ermiş, görünmez olduk taşbaşın evine gidince. Üstelik onu öldürmeye gidince, ya doğru dürüst, ona dostça gitseydik peygamber olurduk, öyle değil mi? Öyle amca. Bu gece onu öldürsek bir yere sıkıştırıp, bu gece onu hiçbir yerde bulamayız amca. Neden? Kaçar. Onu öldürmenin hiçbir çaresini bulamayacak mıyız Ömer? Senin işin bu da, onun için sana soruyorum. Herkes bir işten çok iyi anlar. Sen de adam öldürmek işinden anlarsın. Ne dersin Ömer? Onu öldürmenin mümkünü yok. Şimdi varsan da o ocağın başında otururken sıksan kurşunu yüreceğinin başına ne olur? İşte şimdi ocağının başında gözlerini ateşe dikmiş oturup durur. Ne dersin Ömer? Güpegündüz öyle mi? Ne olacak güpegündüz? Ben seni kurtarırım. Bir iki yıl ya yatar ya yatmazsın. Bütün köyü Allah tanığı gösteririm ki nefsini müdafaa için öldürdün onu. Haydi şimdi, olmaz mı? Güpegündüz öyle mi? Adam öldürmek ha? O kadar zor mu Ömer? Adam öldürmek bu. Tavuk kesmeye benzer mi? Yoksa Ömer, yoksa sen de mi korkuyorsun? Taşbaşın ermişliğine sen de mi inandın? Yok. Öyleyse güpegündüz. Güpegündüz ne olur yani? Ömer sustu. Sefer sordu, sordu. Ömer ona bir karşılık vermedi. Sefer, korkaklar diye bağırdı. İmansızlar, ulan yalan olduğunu sen de gözünle gördün işte. Seninle beni bile ermiş ettiler. İşte kulağınla duydun. Gece taşbaş sabaha kadar uzun elinin evindeymiş. Daha ne korkuyorsun? Ömer karşılık vermiyordu. Başını eğmiş, Sefer'in küfürlerini, bitmeyen tükenmeyen küfürlerini dinliyordu. Babasından anasından daha çok emeğim geçen Ömer, karakollarda jandarmaların elinden aldığım, salmada deftere yazmadığım, öz oğlum gibi giydirip kuşattığım, yemeyip yedirdiğim, yeryüzünde tek güvencim, tutunduğum dalım, umudum dediğim, ölürken benimle bile ölür bildiğim, gözü pek, yiğitlerin yiğidi sandığım, yavrum Ömer'im, sen de mi? Öylesine yalnız sanıyordu ki kendisini, neredeyse şak diye yere düşecek, bir daha doğrulamayacaktı. İnsanın bir yerde, bir işte tek başına kalışı ölümden de beterdi. İşte ölüm dedikleri de buydu. Sonsuz bir yalnızlıktı, çaresizlikti. Adil onu bırakmıştı. Köylüler onu bırakmışlardı. Akrabaları yan çiziyorlardı. Ömer, Ömerken bile bu dünya yaşamaya değmez. Pis, iğrenç bir dünyaydı. Bu kadar alçak insan arasında yaşamaktansa yaşamamak daha iyiydi. Artık bir tek umudu kalmıştı. O da yönetim kurulunun iyi bir haberle gelmesi. Onlar da kötü haberlerle gelirlerse, işte o zaman ne olurdu, ne olurdu yani? Şimdi gitse de ocağının başında taşbaşı vuruverse ne olurdu yani? En azından bir 15 yıl yerdi. 15 yılda onun için ölüm demekti. O zaman muhtar kim olurdu? Kim olacak? Dilvermez Meryemce'nin boyu devrilesi oğlu Uzun Ali. Taşbaşın arkasında o var. Taşbaşla bizi birbirimize düşürüp parsayı o toplayacak. Hesabı bu. Vay anasını, ne yapmalı? Kurda ne demişler? Boynun böyle neden kalın demişler. O da demiş ki, kendi işimi kendim görürüm de ol sebepten demiş. İşte oğlum Sefer, sen de kendi işini kendin göreceksin. Adil'den kötü bir haber gelince, o umut kapısı da kapanınca, 15 yılı göze alıp kendi işini kendin göreceksin. Bunun başka da bir çaresi yok. Meryemce'nin oğluna da gelince, onun içinde bir kolaylık düşünülür. Ne yapmalı? Başa gelen çekilir. O gece Sefer'in gözüne bir damla uyku girmedi. Yatakta kıvrandı, kudurdu durdu. Dünyadan, bu kötü, nankör, alçak insanlıktan çıkmış insanlardan iğreniyordu. Bu taşbaş belasını da bir yolunu bulup atlatırsa, bu insanlara birkaç acı sözü vardı. Ve de düşmanların o zaman elinden çekecekleri vardı. Gelin artık, gelin artık diye söylendi. İyi haberle mi gelirsiniz, kötü haberle mi? Ama yeter, gelin artık. Gelin de biz de başımızın bir çaresine, şu taşbaşın elimizde bir icabına bakalım. Gelin artık kardeşlerim. 29. Fırtına savuruyordu. Bu sabah dışarıda hiçbir canlı yoktu. İnsanlar başlarını kapıdan dışarıya çıkaramıyorlardı. Dışarıda ne kedi ne köpek, hiçbir yaratık kalmamıştı. Ulu dağların koca kartalları uzun, uçsuz bucaksız mağaralarına çekilmişler. Güçlü başlarını kanatlarının altına alıp dışarıda kopan kıyameti dinliyorlar. Kurtlar, tilkiler inlerindeler. Üst üste kıvrılıp yatmışlardır. Soğuktan tek korunma çareleri. Günlerce aç kalsalar, bu boranda böyle sürüp gitse, hiçbir yaratık dışarı çıkamaz. Her fırtınada dayanan bozkırdaki o tek kavak ağacı bu sabah, mümkünü yok, kırılmıştır. Ormanın ağaçları uğultulu bir çatırtı içinde. İnce, daha yağarken buz haline gelmiş karı, fırtına, kum gibi oradan oraya götürüp yığıyor. Buz tozu köyün alanında, bir de bakıyorsun, bir tepe gibi yükselivermiş. İşte böylesine bir boranda, soğukta, boynunu ta omuzlarının hizasına çekmiş bir kişi, gözlerini kapayıp, yıldırım gibi bir kapıdan öteki kapıya koşuyor. Kapıdan kapıya, yumulmuş koşan adamın ta yakınına, bir iki metre yakınına varıp da yüzüne bir iyice bakmazsan, kim olduğunu mümkünü yok anlayamazsın. Bu kişi memidiktir, işi gücü avcılıktır. Onun dediğine bakılırsa, kışın yaptığı avcılık sayesinde bu köyde herkesten daha iyi geçinip gidiyor. Koyunu keçisi, atı ineği yok ama elinde gül gibi zenaati, avcılığı var. Şu Toros ülkesinde kendi dediğine bakarsan ondan daha iyi sansar tuzağı kuran yoktur. Şu koca Toros'un tüm sanslarını bir tek kişi yakalamıştır. O da Memidik. Memidik'e çakal Memidik diye çakala benzediği için dememişler. Usta bir sansar avcısı olduğundan dolayı ona bu gereksiz lakabı takmışlardır. Köyün en kısa boylu adamıdır. Kızların, ne zaman uzayacaksın Memidik? Yaşın aldı başını da gitti. İki parmak daha uzarsan ben de sana varırım Memidik demelerini hiç duymaz. Başını önüne eğip uzaklaşıp gider. Memidik bir gün uzayacaktır. Adam bir günde uzamaz ki. Ağır ağır, yavaş yavaş. Zaten Memidik, uzun Ali'nin, gömleksiz oğlunun boyu gibi bir boyu da hiçbir zaman istemez. Aman Allah etmesin. Onlarınki de boy mu? Bir alamet. Yeri göğü tutuyor. Memidik'in babası, daha Memidik 6 aylıkken ölmüş. Memidik'in anası da o gün bugündür dul. Ama Memidik'e ne der ki? Hiç canını sıkma yavrum der. Senin baban dal gibi uzun adamdı. Daha senin yaşın ne ki? Sen uzarsın. Hem de öyle bir uzarsın ki. Kızların laf atmalarına bakma. Onlar boyu kısalara değil, yaşı küçüklere böyle laf atarlar, der. Memidik buna bir gün, 2 gün inanır. Sonra şöyle tepeden tırnağa kendisini bir süzer. Yok yok, der. Uzasaydı şimdiye kadar bu boy uzardı. Ne yapalım? Bizim boyumuz da kısaysa, sansar avcılığında insanın bir işine yarıyor ki. Bir yere kıvrılıyorsun, ne sansar görüyor, ne de kuş. İş hiç de öyle değildi. Kızların takılmaları deli ediyordu onu. Yıllar geçiyordu da boyu bir parmak değil, yarım parmak bile büyümüyordu. Memidik insan içine gittikçe daha az çıkıyor, kendisini gittikçe dağına, avına daha çok veriyordu. Peki bu karda kıyamette bu adamın derdi ne? Evden eve kendisini atıyor. İlk önce gözleri fal taşı gibi açılmış, korkmuş eve geldi. Anasına hemen ayakta anlatmaya başladı. Eli ayağı buz kesilmişti. İçine çekilmiş boynu sanki orada donmuş kalmıştı. Memidik üşümekten bir topaktı. Gördüm diyordu, işte öyle. Gözleri pörtleyip dışarı uğruyor. Dudakları uzuyordu. Anası, Memidik yavrum diyordu. Şu üstüğün başının karını silk. Ocağın başına otur da öyle anlat. Bu kıyamet boranda sabaha kadar üşümekten nasıl öldün kim bilir. Memidik anasının belki 10 kere döndürüp çevirip söylediği bu sözleri duymuyordu bile. Gördüm diyordu, işte öyle. Hilafım varsa 2 gözüm önüme aksın. Parmaklarını gözlerinin üstüne bastırıyor. İşte bu gözle gördüm. Bunlarla gördüm. Kim inanır ki? Kimse inanmaz ama işte ben gördüm. Bir gördüm ki, görme derim sana, nasıl da gördüm. Bir ben gördüm, bir de... Kim gördü? Hiç kimse görmedi, bir ben gördüm. Şu 2 gözüm çıksın ki, önüme aksın ki gördüm. Ben gördüm, bu gece. Akşam olurken göğün bir yanı parladı. Şak dedi parladı, göğün bir yanı. Vay anam vay dedim. Bunda bir iş var dedim, içime korku düştü. Ama bu gece tuzağı kuracağım. Bu koca yeşile çalan balkıma çok sansar geleceğini işarettir dedim. 4 yere, 4 sansar deliği ağzına 4 tuzak kurdum. Bir fırtına başladı. Ben çekildim periler mağarasına, yaktım ateşi, verdim odunu, yaktım ateşi. Öyle bir fırtına var ki dağda, yer gök birbirine karışıyor. Gece mi gündüz mü belli değildi. Onu gördüm ki gözlerime inanamadım. Bir iyice açtım gözlerimi. Bir daha baktım, gözlerime inanamadım. Bir de ayaz vardı, bir de ayaz ki, ayaz öylesine ayaz işte. Kayalar donmuş, soğuktan kayalar çatır çatır ediyor. Karın aklığı deliren geceye vurmuştu. Tam sansar günü, 4 sansar yakaladım. Memidik diyordum içimden, işte tam bu gözlerle gördüm. Söylerim herkese, yere göğe, kurda kuşa söylerim. Kellemi kesseler söylerim, çarpılıp da çont olsam söylerim. İşte bu gözlerle gördüm. Bir baktım topraktan bir inilti geliyor. Toprağa bakıp korktum. İnsan yalnız olunca toprak inler, inler ama böylesini görmemiş, duymamıştım. Bir baktım kayalıklardan bir uğultu gelmeye başladı. Bir baktım yerin göğün, kayalıkların, ormanın, esen boranın uğultusu iniltisi birbirine karışmış. Kıyamet kopup durur. Öyle bir korktum ki tarifsiz. Öyle bir korktum ki yüreğim ağzıma geldi. Az daha sürseydi bu uğultu ben korkudan ölürdüm. Bir de baktım ne uğultu kaldı ne bir şey. Ne fırtına kaldı ne bora. Ne ayaz kaldı ne soğuk. Ortalık ılımanlık, güllük gülistanlık oluverdi. 1 Mayıs gecesine benzedi gece. 4 bir yandan taze çiçek kokuları gelmeye başladı. Amanın ne oluyor, bu da nedir derken, aşağıdan yukarı gelen, sıçrayarak gelen, her biri 2 adım yüksekliğinde 7 top ışık gördüm. Işıklar köyden aşağı, bayıra yukarı oynayarak gelip durur. Dünya aydınlık içinde, ılımanlık, bahar içinde, koku içinde kalıp durur. Ortalık öylesine aydınlık ki karıncanın izini görürsün. Derken anama söyleyeyim, derken, işte bu gözlerle gördüm. Bu gözlerle görmeseydim inanmazdım. Derken yedi top ışık sıçrayarak bana doğru gelmekte olsun. Bir de baktım ışıkların önünde aklibaslara bürünmüş, başı yeşil bir adam gelip durur. Adam da dört bir yanına öylesine ışık saçıyordu. Yedi top ışık yanında karanlık kalıyor. İşte adam öylesine parlıyor ki, ulan aman ha, nedir bu karartı derken, ha? Kimdir bu karartı derken, ha? İşte bu gözlerle gördüm. Bu benim gözlerimle bir iyice baktım. Baktım arkasında yedi top ışık. Önde yeşil başlı, aklibaslı adam ışık saçarak bana doğru geliyor. Ha anam ha, ha kardeş ha. Başladı elim ayağım zangır zangır titremeye. Bu adamda bir iş var dedim kendi kendime. Bu bir ermiş kişi olmasın dedim kendi kendime. Bu arkasında yedi dağ gibi yedi top ışığı takıp da gelen, dünyayı bir anda böyle ılımanlık eden er kişi bir ermiş olmaz da ne olur ki? Ulan düş mü görüyorum yoksa ben dedim. Etime bıçağımın ucuyla bir dokundum, bacağım yandı. Böyle düş olur mu Memidik kardeş dedim. Ben düş mü hayal mi demeye kalmadı, bir de baktım. O yedi top ışık arkasında, o yeşil başlı adam, önümden geçip Tekeş Dağı'na doğru süzülüp gider. Bir de baktım ki ne göreyim. Adamın yüzü bütün bedeni ışıklar içinde balkıyıp durur. Birden gözden yedi top ışığı da adamı da yitirdim. Dünya öyle bir karanlığa battı ki böyle bir karanlığı bu dağlar görmüş değil. Öyle bir koyu karanlık ki nah şu taş gibi ağır. Sonra ne göreyim işte bu gözlerle gördüm. Ne düştü ne hayaldi. Birden toplar gibi bu ulu karanlığın ortasından bir top ışık patladı. Ben ışığın şiddetinden yere kapaklandım. Bir süre başımı topraktan kaldıramadım. Işıklar öylesine patladı, saçıldı ki gözüm hiçbir şeyi görmez oldu. Gözlerim bir iyicene kör oldu sandım. Yumulduğum yerden bir türlü doğrulamıyorum. Gözlerimi de açmaya korkuyorum. Yüreğim bir atıyor ki küt küt, korkudan çatlayacak. Bu karanlığın ortasından bu patlayan ışıklar ne ki? Yer mi yarıldı da yerden patladı? Yıldızlar mı yukarıdan aşağı ağdı? Ne oldu? Nedir ki bu başıma gelen? Kıyamet mi, bir mucizat mı? Ne olursa olsun ben gözümü açmıyorum. Gözümü öyle azıcık aralayıp ucuyla bakmak istiyorum. Ya gözlerim kör olmuşsa? Bu beni daha çok korkutuyor. Açayım mı açmayayım mı derken gözümün aralığından baktım ki ne göreyim. Arkasında yedi top ışığı, güzellikten yüzüne bakamayacağım bir adam karşımda durup durur. İşte bu gözlerle gördüm. Karşımda duran uzun adam. Sonra adam kımıldadı, aşağı köye doğru yürümeye başladı. Uzun bir adam. Ben gene karanlık içinde kaldım. Bir de baktım ki aşağıdan yukarı doğru ışıklar gene yalımlanarak gelir, pervazlanarak gelir. Saydım, tam yedi top ışık. Yedi yıldız gibi yerde sıçrayıp, yedi Arap kısrağın tayı gibi koşarak, oynayarak adamın ardından gelirler. Her top ışık kocaman. Arka arkaya da sıralanmışlar. En arkadaki en ışıklısı. Işıklar vurdukça yeşil başlı adam yeşile keser. Adamın içinden, başından, gözlerinden, giyitlerinden, bastığı yerden yeşil bir ışık saçılıp durur. Gece, karlar, Tekeş Dağı'nın doruğu, kayalar, bir de baktım ki her bir yan yeşil ışığa kesmiş. Karlardan yeşil ışık fışkırır. Gözlerim kamaşıyor. Kamaşıyor, yeniden kapatıp açıyorum. Derken ışık gene bana doğru dönüyor. Vay anam vay, ışıklar bana yaklaşıyor. Kaçsam, kaçıp gitsem, kaçacak zaman yok. Korkumdan dilim boğazıma kaçmış. Öldürseler bir tek söz edemem. Yerden de kalkamıyorum. Beni bir ter basmış ki su içindeyim. Bir de baktım ki karartı tam önümde. Gene eski durduğu yerde durur. Ne göreyim, bir baktım ki önümde kim? Yüzüne bakamazsın, öyle güzel. Kim? Taşbaş Efendimiz. Ya Taşbaşoğlu Efendimiz. Arkasında yedi top ışığı, yedi küheylan at gibi. Tüm bedeni de yeşile kesmiş. Her yanından da, yerden gökten de ışıklar yağar. Sana kul olayım Taşbaş Efendimiz, bizi bağışla dedim. Dedim ya, sesim çıkmadı. Korkumdan da ne yapacağımı bilemiyorum. Varayım diyorum. Varayım da Taşbaş Efendimizin ayağına kapanayım. Beni, bizi, anamı, köylüyü bağışla, kulun olayım diyeyim. Kalkamadım. Dizimin bağı çözülmüş. Önümden Poyraz yeli gibi arkasında süzülüp giden top ışıkları süzüldü de gitti. Tam Poyraz'a benziyordu. İşte ben bunu böylece şu gözlerimle gördüm. Tekeş Dağı'nın doruğuna doğru süzüldü de ağdı da gitti. Süzülüp giden Taşbaş Efendimiz'den gözümü alamadım. Az sonra bir de baktım ki Tekeş Dağı'nın başı yalp yalp eder. İşte koşa koşa eve geldim. Memidik bunu bitirir bitirmez anasının dur Memidik demesini aldırmadan dışarı fırladı. Gün kuşluk olmuştu. Fırtına gene sabahki gibiydi ama köylüler sokaklara dökülmüşler. Evden eve gidip gelmeler, anlatmalar. Durdurak bilmeden Memidi'ye yeniden anlattırmalar. Bugün köyün en mutlu günü. Herkes bu hikayenin tadında, iliklerine kadar bu hikayeyi duyuyorlar. Köyün güzel konuşanları bir daha anlatıyorlar. Ocak başlarına toplananlar birken üç, üçken beş oluyorlar. Ocak başlarındaki topluluklar gittikçe çoğalıyor. 30. Memidik gördüğünü anlatmaya muhtarın da evine gidiyordu ama öksüz duran önüne geçti. Sen deli misin Memidik dedi. Muhtar şu söylediklerinin bir tekini bile duyarsa seni öldürür. Memidik böylece muhtarın evini pas geçti. Hikaye birkaç koldan birden anında muhtara ulaştı. Muhtarı çılgına döndürdü. Artık olan olmuş, iş bir iyice patlak vermiş, resmiyete dökülmüştü. Korktuğu başına gelmişti. Artık Adil isterse gelsin, isterse gelmesin. Gelirse cehennemin dibine gelsin. Giderse de gene oraya gitsin. Güle güle yolu var. Ne yapalım dedi Sefer kendi kendine. Çekeceğiz. Başa gelen çekilir. Artık Taşbaş oğlunun önünde boynumuz kıldan ince, pamuktan yumuşaktır. Ne isterse onu bize yapabilir. Bu Memidi'yi söyleten kimdi, işte bu önemli. Memidik öksüz bir çocuk, taş başında hiç adamı değil. Anası da bize akraba gelir. Bu Memidik'le bir iş yapılabilir. Düşündükçe Memidi'ye karşı içinde öfke büyüyordu. Bekçiye, çabuk şu Memidi'yi bana çağır dedi. Gelmek istemezse karakoldan celp vardı, zorla al getir. Ömer'i çağırdı. Belki gelmez dedi o iç soyu. Gelmezse al kucağına getir, hiç olmazsa bunu yap. Nasıl bildin bugün adamın ermiş olacağını? Yandık mı Ömer, öldük mü, battık mı? Ömer başı yerde bekçiyle dışarıya çıktı. Sefer Memidi'yi sabırsızlıkla bekliyordu. Şu deyusu bir ayaklarının altına almalı, kemiklerini kırıp un ufak etmeli. Nereden çıkardın bunu? Nereden çıkardın bu arkası yedi top ışıklı taşbaşı? Taşbaş mı bu adam, bir esimüklü oğlan? Onun adına Karacadağ'ın ışıklar evliyası demezler mi? Bire sersem oğlu sersem. Işıklar evliyası gece olsun, gündüz olsun, arkasında yedi top ışıkla dolaşmaz mı? Taşbaş nereden ışıklar evliyası olmuş? Behey sümüklü Memidik, seni ayağımın altına alıp da ezmek yok mu? Behey meymenetsiz öksüz. Memidik bu ışıklar evliyası hikayesini nereden duyup Taşbaş'a uydurmuştu? Taşbaş ezberletmiş olmasın? Bütün bunları bir bir Memidik'in ağzından sökmek var. Yoksa bu öksüz, bu çelimsiz oğlan salt kendini göstermek için mi uydurdu bu hikayeyi? Ya da düş mü gördü? Ya da... Taşbaş onun gözüne ışıklar ermişi suretinde mi gözüktü? Her neyse, bu Memidi'ye bir ceza vermek gerek ki bir daha hiçbir kimse böyle bir yalanı uyduramasın. Beklerken Memidi'ye öfkeleniyor, onu öldürecek kadar öfkeleniyor ama Memidi'nin incecik boynu, dalgın gözleri, çelimsiz bedeni gözünün önüne gelince öfkesi geçiveriyordu. Ama onun nesine gerek bu işlere girmek, bu işlere girip de beni mahveylemek? Sonuç ağır ağır yaklaşıyordu ama belki birkaç gün daha sürüklenirdi. Memidik olmasaydı, öyle değil mi? Sıçtın ocağıma, mahveyledin beni Memidik. Yaktın Memidik, bitirdin beni, kül eyledin Memidik. Boynun ince de olsa, bir deri bir kemikte kalmış bulunsan, cezanı çekeceksin. Memidik'in kendisine yaptığı kötülüğü düşündükçe öfkesi artıyor, artıyordu. Ellerini yumruk yapıp, yumruklarını ısırmaya başladı. Öfkesi işte o hale gelmişti. Tam bu sırada önde Memidik, arkada bekçiyle Ömer kapıyı açıp geldiler. Sefer onu görür görmez ayağa fırladı, Memidi'ye gitti. Memidik, Sefer'in pörtlemiş gözlerini, sararmış yüzünü, öfkeden titreyen dudaklarını, öldürürcesine üstüne yürümesini görünce hemencecik evin köşesine sığındı, oraya büzüldü. Sefer tam onun yanına varınca kendisine geldi. Eğer yumruğunu indirecek olsaydı Memidik ölüverirdi. Ya da bir daha kendisine gelemeyecek kadar sakatlanırdı. Kendi kendine, aman aman ne yapıyorsun Sefer, bir çuval inciri bok ediyorsun diye söylendi.